Ayrım 8.
Kaymakam netice inanmamakla beraber hiç olmazsa gençlerin bir parça çarpınıp çırpınmalarına taraf geldi. Zavallı babamsa bunu da aklına sığdıramıyordu. Herhalde inkılabı yapacak nesil bu değildi. Ertesi akşam işimden dönüyordum. Kilise mahallesine yaklaşırken karşıdan bir araba geldiğini gördüm. İçinde iki çarşaflı kadına bir erkek vardı. Daima biraz çarpık giydiği fesinden ve arkasından bakıldığı zaman uçları yanağının bir parça dışına çıkan uzun kumral bıyıklarından Selim Bey'i tanıdım. Başımı öte tarafa çevirdim ve bakmadan yanından geçtim. Doktor herhalde kız kardeşlerini babam ve annemle görüşmeye getirmiş olacaktı. Arabadaki kadınlardan birinin ateş gecesi kiliseye gelen kız olduğuna hiç şüphe yoktu. Sokağımızın ağzında Stamatula ile karşılaştım. O benim ağzımı açmamaya meydan vermeden havadisi yetiştirdi. Biliyorsunuz, kilisede gördüğünüz matmazel öğleden sonra size misafir gelmiştir. Kendimi tutamayarak, hay Allah belasını versin diye mırıldandım. Bu hiddet daire dönüşünde beni yakalayan ve bir saatten fazla bir zaman yazıhanesinde lakır diye tutan bir avukata karşıydı. İşimden çıkar çıkmaz doğru eve dönseydim mutlaka onlarla karşılaşacaktım. Gerçi kaç göç devriydi. Kadın misafirleri çıkacak zamanım çoktan geçmişti. Fakat bizi yakın akrabasından saydığını söyleyen Selim Bey, ayaküstü beni kardeşleriyle tanıştırırdı. Kilisede kendini bana sahte hüviyetle tanıtan ve Türkçe bilmiyor gibi davranan genç kadının benimle karşılaşınca ne yapacağını görmek hoş bir şey olacaktı. 10. Babam bir akşam, yarın erken gel, Selim Beylere davetliyiz dediği zaman gayri ihtiyari, ben de mi dedim? O hayret etti. Ne demek sen de mi? Elbette. Selim Bey seni kardeş addettiğini söylemedi mi? Orası öyleydi. Fakat bunun beni selamlık odasında oturmaktan ve Girit muharebelerine dair neşeli vakalar dinleyerek üç erkek baş başa yemek yemekten men etmeyeceği muhakkaktı. Bizi zorla alıkoymalarından korkarak çantasına tülbent, lokman ruhu gibi şeyler koyan annemin bu tedbirleriyle eğlenerek ''Merak etme anne'' dedim. ''Benim sayemde bir kılınıza hata gelmez. Birkaç saat sonra sağ salim evimize döneriz.'' Selim Bey'in evi kasabanın öte ucunda Küllük Şosesi'nin başladığı yerdeydi. O, Skalavaki ailesinin Girit'teki uçsuz bucaksız topraklarından bir kısmını yok pahasına satmış, eline geçen paranın bir kısmıyla eski bir Rum tüccarına ait olan bir evi almıştı. Selim Bey de babam gibi bahçe işlerine meraklıydı. Arabanın durduğunu işitince elleri toprak içinde sokak kapısına çıktı ve kenarlarına at kestanesi ve okaliptüsler dikilmiş bir yoldan bizi eve götürmeye başladı. Yol o kadar uzundu ki yarısını biraz geçtikten sonra Selim Bey annemi kenardaki bir hasır kanepede bir parça dinlendirmeye mecbur oldu. Babam etraftaki ağaçlar arasından bahçenin sınırlarını seçmeye çalışarak ''Beyim, burası çiftlik, malikane, Allah afiyet versin.'' diyordu. Doktor hüzünle ''Kale dışındaki bahçemizi bilirsiniz.'' dedi. ''Bir parça benzer değil mi? İlerideki yayvan soluk fıstıki renkli evin peronunda görünen iki siyahlı kadın önlerinde bir küçük kız çocuğuyla bize doğru gelmeye başlamışlardı.'' Bunlardan birinin kilisedeki matmazel olduğunu tanımakta gecikmedim. Fakat gariptir ki ikisinin de başı açıktı ve hallerinde hiçbir çekinme alameti yoktu. Annemle babamın elini öptükten sonra gayet alışık oldukları bir şey yaparlarmış gibi bana ellerini uzattılar. Selim Bey onlar için sadece kardeşlerim dedi ve eve doğru yürümeye başladık. Babamla doktor yolun kenarındaki bir fidanlığa sapmışlardı. Asma çubuğuna benzer bir takım değneklerin etrafında eğilip kalkarak elleriyle birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Burası herhalde bahçenin meraklı bir misafire gösterilmeye değer bir köşesi olacaktı. Annem iki kadının arasında ağır ağır yürüyor, ben 8-10 adım geriden onları takip ediyordum. Şimdilik benimle meşgul olan yoktu. ellerim pantolonumun ceplerinde, etrafımdaki ağaçları seyreder gibi yapıyor, onların konuşmalarına kulak tutuyordum. 40 yaşında kadar görünen büyük abla, Türkçeyi herhalde bizim stomatologdan daha fena söylüyor, kelimelerini bulmakta güçlük çektikçe annemin başının üstünden kardeşini soruyordu. Perondan camekanlı bir taşra, taşlıktan geniş bir salon veya sofaya girdik. Buraya bizim mahut ziyafet sofrasına hiç benzemeyen bir sofra kurulmuş, üzeri zengin kristal ve porselen takımlarıyla süslenmişti. İki kadın annemi yandaki küçük bir odada soymaya götürmüşler, bahçede olduğu gibi burada da beni yalnız bırakmışlardı. Fakir kilise mahallesindeki güzel emniyetimi, şımarık şehzade jestlerimi kaybetmiştim. Ağır ağır sofranın yanından dolaşarak karşıdaki pencerelere yürüdüm. Bunlar dağın bir kale duvarı sarplığıyla birdenbire başlayan ve eteğine kadar giden bir zeytin ve incir korusuna açılıyordu. Burası Selim Bey'in arka bahçesiydi. Kollarımı açık pancurlara dayayarak bir zaman karanlığa baktım, sonra yine aynı adımlarla yoluma devam ederek sofranın etrafındaki turu tamamladım. Maksadım usulca kapıdan sıvışmak ve kendimi erkeklerin yanına atmaktı. Fakat annemin girdiği odanın yanındaki merdiven başında bir üçüncü siyahlı kadın peyda oldu. Önünde beyaz bir prostere olmasaydı aileden sanacak ve belki de elini sıkacaktım. Hizmetçi beni başıyla selamladı, asker adım diyebileceğim sert ve dik adımlarla önümden geçtikten sonra soldaki kapalı bir kapıyı açtı ve bana buyurunuz dedi. Burası bir antikacı dükkanı gibi içinde binbir eşya, çarpmadan yürümek mümkün olmayacak kadar kalabalık bir misafir odasıydı. Sedef kakmalı Arap işi bir oda takımından başka büyüklü küçüklü masalar, sigara iskemleleri, içi ve üstü kristaller, biblolarla dolu vitrinler, acem basmaları ve halılarla kaplı duvarlarda yatağanlar, büyüklü küçüklü fotoğraflar. Kapının yanındaki bir küçük yazıhanenin üstünde estonç takımı, hastaları dinlemeye mahsus boru vesaire gibi bazı doktor aletleri. Bu evde beni yakalayan sebepsiz sıkılganlığa kızıyordum. Güya bunu gizlemek için hizmetçiye münasebetsiz bir sual sordum. Bereket versin, o da Türkçe bilmiyormuş. Utanır gibi bir tavırla Rumca bir şeyler söyledi ve pencerelerden birini açıp gitti. Kendime bir vaziyet vermek için fesimi çıkardım. Masa yahut sigara iskemlerinden birinin üzerinden bir sigara alıp yaktım. Sonra ellerim ceplerimde duvardaki resimleri seyretmeye başladım. Bunlar herhalde Skalavaki ailesinin hatıraları olacaktı. Bir kısmı büyütülmüş ve muhassal bir retuştan geçirilmişti. Apoletli ve çok nişanlı bir askerin yanında kol kola vermiş çeteci kılıklı üç delikanlı, biraz ötesinde bir tersane neferi, sonra cübbeli ve sarıklı bir hoca, keçe külahın etrafına ince bir abani sarılmış sakallı ve şalvarlı bir ihtiyar köylü, onların altında ve üstünde gözlerini ölçüsüz bir surette açarak fotoğraf adisesine bakmış 8'er 10'er yaşında erkek çocuklar. Asıl garibi, hepsinin fesi Doktor Selim Bey'inki gibi yana eğilmişti ve hepsinin elinde, belinde, omzunda siyah vardı. Hatta kallavi sarığı, kalın gözlükleri, bol şalvarıyla karıncayı ezmekten çekinir bir Allah adamı gibi görünen ihtiyar molla bile dizlerinin üzerine bir piştol koymuştu. Gözlerim gayri ihtiyari duvardaki trofelerde ihtiyar hocanın bu piştolunu aradı. Babamın dediği kadar vardı. Zavallı Skalavaki ailesi asırlarca zaman bütün çoluk çocuğuyla nefiriyen vaziyetinde Girit için dövüşmüştü. Resimler bittikten sonra yazı levhalarına sıra gelmişti. Bu benim yeni merakımdı. Yazımın pek iri büyü olduğunu gören kaymakam bana bir zamandan beri zorla Hüsnü Hat dersi vermeye kalkmıştı. Kendi sevdiği beyit ve kıtalardan bazılarını meşk olarak yazıyor, bunları dikkatle kopya ettiriyordu. Elim her işe az çok yattığı halde yazıya bir türlü alışamamıştır. Bu bende adeta bir yaratılış noksanı gibidir. Onun için zavallı kaymakamın emeği tamamıyla boşa gidiyordu. Fakat buna mukabil az zamanda modellerin manasını deşifre etmekten zevk duymaya başlamıştım. Bülbül dilfüdeğinin bir gülüne göz dikenin sahne güzdarı ümidinde dikenler bitsin. Yahut Hamide kâmeti mahı hilal zannetme. Furu-i mihri ruhi yâre serfürü eyler gibi hala nenin nesi olduğunu öğrenemediğim beyitler eski edebiyata olan merakımın tohumunu teşkil eder. Zavallı kaymakam. Seyreyle ser üsebzimi gelsin de baharın, hak içre fena yap olacak daha ne miyim ben? Tarzında beyitleri için çeke çeke okurken galiba ben de hüsnü hat sevgisinden başka şeyler uyandırmak maksadında gidiyordu. Selim Bey odayı ağır ağır basan alacakaranlığa rağmen gayet iyi seçilen levhalarını söktürmeye uğraşıyordum ki bir öksürük sesi işittim. Sigaram ucuna kadar yanmış olmakla beraber hala dudaklarımda duruyordu. Kapı açılmış, babam arkasında Selim Bey ile beraber odaya girmişti. Sigaramı atmak ve dumanları dağıtmak için yaptığım hareketi yakaladı titiz bir sesle. Dikkat dedi, evin evini yakmayalım. Bir suçumu yakaladığı zaman beni yüzlemek babamın adeti değildi. Tekdir ve ihtarlarını annem vasıtasıyla tebliğ eder, daha olmazsa başka bir odada benim işiteceğim kadar yüksek bir sesle söylenirdi. Fakat yabancı bir yerde olmamıza rağmen bilmem neden bugün aksini yapıyordu. Aferin delikanlı, ben görmeyeli hayli terakki var, senin kulaklarını çekerim. Tesadüfün kötülüğüne bakın ki tam o dakikada annemle Selim Bey'in kız kardeşleri de kapının önünde görünmüşler. Eski mekteplerdeki meşhur tekdiri aleni sahnelerine benzeyen bir sahne meydana gelmişti. Bereket versin Selim Bey'in babamı elinden yakalaması ve onu duvardaki fotoğraflar arasında merhum Celal Bey Skalavaki'yi görmeye götürmesi dikkati başka tarafa çekti. Misafirlikte bir ufak çocuk gibi azarlanmak fena halde izzeti nefsime dokunmuştu. O kadar ki muhterem şehidin bu silahlı ve eğri fesli mücahitlerden hangisi olduğunu merak etmek bile içimden gelmedi. Yemekte iki kadın yine annemi aralarına almışlar. Babam Selim Bey ile adeta diz dize oturmuştu. Sofranın diğer ucunda tek başına kalmış olan ben bir çare ile Türkçe bilmez hizmetçiden başka meşgul olan yoktu. Bu evin servis usulünde de bir başkalık vardı. Hizmetçinin getirdiği yemekleri alırken akla gelmez beceriksizlikler yapıyordum. Çok şükür ki herkes kendi işiyle meşguldü. Her zaman ağzından dirhemle lakırdı çıkan Selim Bey, babamı yemeğinden alıkoyarak mütemadiyen Girit'ten bahsediyor, unuttuğu şeyleri ona zorla hatırlatmaya uğraşıyordu. Babam yalan söylemekten katiyen hoşlanmazdı. Fakat doktor o kadar ısrar ediyordu ki adamcağız soluk almak için bazen evet aklıma geldi demeye mecbur oluyordu. Kadınlar tarafına gelince o da başka bir alemdi. Selim Bey'in babama unuttuğunu hatırlatmak için yaptığı ısrarı onlar anneme fazla yemek yedirmek için yapıyorlardı. Annem zaten boğazsız bir kadındı. Geçirdiği hastalık büsbütün iştahını kesmişti. Fakat iki gün evvel bir kaşık çorba ile küçük bir tabak muhallebi için var var düdüğüyle beni yanından kovduğu halde onların çocuk yahut kuş besler gibi zorla ağzına soktukları yiyecekleri reddetmiyordu. Nerede kilise mahallesinde bizim deli kızların cıvıltıları arasında kaymakamla papazlar, muhtar Lefter Efendi ile yemek yediğim gece nerede bu? Kimsenin benimle meşgul olmamasından aldığım cesaretle kadınlara bakmaya başlamıştım. Ateş gecesindeki matmazel o gecede yine böyle ciddi olmakla beraber bambaşka bir insandı. Kilisede onu birkaç kere dikkatle bana bakarken yakaladığım zaman aramızda adeta bir macera havası esmişti. Fakat o şimdi uzun etekli siyah elbisesi, saçlarının o zaman ancak çoluk çocuklu kadınlarda görülen muntazam topuzu ile benim dünyama büsbütün yabancı bir genç kadındı. bense bilhassa biraz evvel babamdan yediğim zılgıttan sonra ufak bir mektep çocuğu. Artık çehresinde bile ikide bir anneme eğilip güldüğü zaman sol yanağında beliren bir çukur lekesinden başka bir şey beni alakadar etmiyordu. Doğrusunu söylemek lazım gelirse yüzü güzeldi. Çok bozulmuş ve biraz da gülünçleşmiş olan ablasına benzemesi insanın zevkini bozacak bir şeydi. Hayatın büyük bir hakikatini keşfetmiş gibi kendi kendime 5-10 sene sonra onun da olacağı bu diyordum. Ateş gecesi onun teşvikiyle kiliseye çağrılmış olmam beni birkaç gün vesveselendirmişti. Fakat bu geceki alakasızlığa bakılırsa bu şehirde çok bahsi geçen bir sürgün çocuğu görmek merakından ibaret olacaktı. Yahut da sadece Stematula'nın bir uydurması. Herhalde bu gecenin beni tutan bir tarafı kalmamıştı. Yavaş yavaş kendi alemime dalmaya başladım. Bir gün sonra baş mühendisle küllükte yapacağımız bir teftişi düşündüm. Sonra kilise mahallesine döndüm. Muğla'da bir tütün taciriyle nişanlanmak üzere olduğunu öğrendiğim Marianti'yi, 3-4 günden beri Arap sıtmasından yatan Piça'yı, sokağa çıkmasına izin verilmiş olmakla beraber nedense bize uğramayan Rina'yı aklımdan geçirdim. Rina ile benim için bir dedikodu geçmiş olduğuna iyiden iyi inanmaya başlamıştım. Bunun Stematula'nın başı altından çıkmış olması pek mümkündü. Eğer böyleyse bu kızı hakaretle kovmalı ve bir daha semtime uğratmamalıydım. Bunları düşünürken önümdeki tabağın kenarına bıçağımla hafif hafif vuruyordum. Bir aralık fazla gürültü etmiş olacağım ki babam birdenbire döndü. "Ne o, şimdi trompet mi çalıyoruz?" dedi. Derhal kendimi topladım fakat çok geçti. Babam o geceki anlaşılmaz aksiliğiyle bana bir kere daha çullandı. Çocuğum, insan ya çocuktur ya büyük. Çocuksa trompet çalar ama sigara içmez. Büyükse sigara içer ama trompet çalmaz. Ya o ya öteki. Başka türlüsüne aklım ermez. Doğru değil mi beyim? Bu sual Selim Bey'eydi. Bu sefer o da bir münasebetsizlik yaptı ve belki hikayesinin yarıda kalmasından ileri gelen bir düşüncesizlikle "Kusura bakmayın beyefendi" dedi. "Kemal Bey oğlumuz sigara içmez. Nasılsa bir defa olmuş bir daha yapmaz." Selim Bey biraz daha ileri gidip "Haydi bey babanın elini öp de tövbe et" deseydi galiba onu da yapacaktım. Bu evde bütün gururumu, artık müstakil bir hayatı olan politika mahkum prestijimi kendim de farkında olmadan kaybetmiştim. Daha garibi, ikide bir de kadınların önünde azarlanan küçük çocuk vaziyetini de kabule alışmıştım. Birinci papara gibi bunu da mahcup bir sükutla geçiştirdim ve uzun müddet başımı önümden kaldırmaya cesaret edemedim. Bununla beraber babam Selim Bey'e mütemadiyen benden bahsediyordu. Öteki çocuklarım yaşlı başlı, faili muhtar adamlar. Fakat bu çocuk beni çok düşündürüyor. Gurbet illerde pek yalnız, pek baskısız kaldı. Kuzum Bey'im, madem ki arada bir eski hukuk da var, Allah rızası için göz kulak oluverin. Babalık, abilik edin. Ummam ya, bir yolsuzluğunu görürseniz bana iki satır bir şey çiziktiriverin kafi. Bu suretle gittiğim zaman gözüm arkada kalmaz. Babamdaki bu titizliği, bu huy değişikliğini evvela izah edememiştim. Fakat yemekten sonra kahveler içilirken nasılsa gözüme ilişen bir jesti o zamana kadar fark etmediğim birçok şeyleri bana bir anda anlattı.